Ayrım 15.
Halkı sabrı ondan öğrenir. Bu konuyu konuşmak istemiyor. Nevnihal mektupçunun büyük karısına bakıyor. Nasıl oluyor da bu akıllı, bilgili kadının üstüne kenar mahalle yosması görünüşlü kadını almış mektupçu? Belki kadının yüreğinin kin dolu oluşu uzaklaştırmıştır adamı. Dünyadaki saflıkları görmek istemiştir. Bu kez küçük kadını inceliyor. Kadın Urfalı. Mektupçu Urfa'ya geldiğinin 6. ayında almış bu kızı. Medeni kanun çıkmadan hemen önce. Yangından mal kaçırır gibi. Güzel olduğu söz götürmez. Ama biraz şey. Ne biraz? Pingirdek. İkide bir kıkır diyor. Gerdanını açıp mendiliyle orasını burasını silerken kıpır kıpır kıpır diyor. Mangal fazla harlı. Oda sıcak. Leyla terlemiştir. Terler mi küçük çocuklar? Bilmiyor ki. Bu kadınların yanında onun yüzünü açıp bakmak istemiyor. Bu bile dedikodu konusu olabilir. Vali muavininin karısı sessiz silik. Ancak insanın gözüne değdiğinde var olduğu fark ediliyor. Anlamamakta direniyorsunuz Nevnihal hanımefendi. Tehlike burnunuzun dibinde. Genç kadın, üstelik de güzel. Biz de erkek kadını evde görür, evde düşler. Bu kadının girip çıkmadığı yer yok. Bakın, bir aydır toparlanıp kalkamadığınızı söylüyorsunuz. Çok genç yaşta bir aptallık etmiş, kısa sürede anlamış yaptığı hatayı geri dönmüş. Dikkat edin, aptallığını anlamış diyorum. Evinde yalnızca çocukları mı var? Kaç yıllık evlilik? Hele buranın kadınları, güldü. Kadınları, kızları, bunlar azgındır. Erkeksiz yapamazlar. Geceleri uykunuz ağır mı? Tenzih ederim kocamı. Şimdi benim kadını kovmam mı gerekiyor sizce? Mihrim müeccel olarak hak ettiği bir çiftliği varmış dediler. Resulayn yakınlarında. Ne ifade eder? Bir günden bir güne benim hakkımdır dememiş ki. Hem küçük bir yer sanırım. Büyükçe bir tarla. Bunu size kocanız mı söyledi? Bunu bana Emir Bey söyledi. Ama o bana hiç yalan söylemedi. Cadı bu. Ayrı ev tutmasını isteyin Emir Bey'den. Eski karısını çocuklarla birlikte başka yerde oturtsun. Geceleri içiniz rahat olur. Emir Bey çok düşkündür kızına oğluna. Büyük Tarsus'ta, Mahmut ise tatlı olandır. Çok severim. Kız biraz durgun, zor yaşta. Babalar kızlarına düşkün olur bilirsiniz. Yapamam. Gülhayat Hanım sessizce içeri giriyor, kahve fincanlarını toplayıp çıkıyor. Başına kara ama nasıl kara bir krep döşün örtü atmış. Örtünün altındaki saçları bir başka kara örtü altında sıkıştırılmış. Kendisi farkında mı değil mi bilinmez ama bu haliyle Meryem ikonalarına benziyor. Nevnihal iyi biliyor. Evlerinden az aşağıda büyük bir kilise, epey yukarıda tepede bir ayazma vardı. Orada ikonları belki 100 kez gördü. Mat, sıkı bir ten, derin kara gözler, ince, imdik bir gövde. Şark çıbanı çenesinin altında çıkmış. Buradaki basit, sıkıcı, sıradan insanlardan farklı o. Bir sevdalı gibi. Yunus'la dolaşıyor, Yunus'la yaşıyor. Emir Bey'e gençliğinde coşku vermiştir. Hala çok genç. Nevnihal'den 1-2 yaş küçük hatta. Gözleri ceylan pınarının ceylanlarının gözleri. Bedeni öyle. Belki zayıf biraz. Yine de isteseydi gencecik yaşında hizmetçiliği kabullenmeyebilirdi. Nasıl bir mantığı var bu kadının? İlk günden başlayarak Nevnihal'i kendi yaşamının umutsuzluğa kaymasında etkisi yokmuş gibi karşıladı ve kabullendi. Nevnihal'i dost bildi. Helal Hanım'ın kendisine yaptığı işkenceleri anlattı. Yok pahasına ne değerli toprakları sattığını, parayı çarçur ettiğini. Yalnızca sattım diyormuş Helal Hanım. Ağabeyi onun sözünü pul etmemek için içini çeke çeke kabulleniyormuş durumu. Yayla, su hakkı, koruluk satmış böylece. Eline geçen parayı kazandığını sanıyor, ev halkına İsfahan halıları, kristal aynalar, kilimler, damaskolar, aklına ne gelirse alıyormuş. Kollarına altınlar diziyormuş, kimselerin taşıyamayacağı kadar ağır. Peki Leyla doğduktan sonra neden çekti dost elini Gülhayat Hanım? O gece kendiliğinden Nevnihal'in ağzını açmasına fırsat bırakmadan, ağzını açacak hali yoktu zaten, günler sonra kendine gelmişti. Telaşlı sesler, koşuşturmalar arasında krem sesini Leyla'ya takması gerekti değildi. Şimdi alıngan. Size bir şey yapmadım Gülhayat Hanım. Sizi kıskanmıyorum bile. Bütün kadınlarda suskunluk. Onların kendisine acıdığını sanıyor Nevnihal, kızıyor. Mektupçunun küçük karısı bu suskunluğa dayanamıyor. Kıkır diyor yine. Nedensiz. Ya da kendine göre nedeni var. Boyne kendisine söz dokunduran büyük kadına kızmıyor, kinlenmiyor. Çünkü yalnızca kendi önemli dünyada. Tuzu kuru. Babası zengin. Fırkanın il başkanı. Yakında bir şeyler yapacak damadı için. Dahiliye vekili söz vermediyse de umut kırmadı. Valiliğe giderken bu koca karıya yol görünecek. İki karılı vali mi olur bu zamanda? Kendi nikahı medeni. Hem genç, üstelik güzel. Dişlerinin hepsini altın kaplattı. Bir ışık deryası şimdi gülüşü. Siz siz olun, acımayın kadınlara, kızlara. Akıllı olan kazansın. Bakın şuna, kendinden ne kadar emin, aşifte. Sözü yine birinci kadın alıyor. Nevnihal hanımefendi, hastasınız siz. Biz de aramızda çekişiyoruz sizi düşünmeden. Bakın, benden size son bir öğüt. Beyninizin bağlılığına güvenmeyin. Çabuk iyileşmeye çalışın. Şu yatakta bile boyanın, süslenin. Bakarsınız, hülleye razı olmuş kocanız. Neden hazır? Arada üç çocuk var. Aldınız mı başınıza belayı? Medeni nikaha da güvenmeyin. Daha iki kuşak götürür bizi eski nikah. Niyet etmeye görsün. 3-5 liraya olur bu iş. Bir gecede. Sonra ancak yarısına sahiplenebileceğiniz bir koca, yarısının hanımı olacağınız ev, hizmetçiler. Tatsız. Nedeni Nevnihal hanımefendinin kocasına güvenmesi. Bana inanın. Erkekler gül üstüne gül koklar. Kadın hançeri tam yerine sapladı. Niçin değişti? Adeta zalimleşti, alay eder gibi davranmaya başladı Gülhayat Hanım. Hasta ve aciz mi buluyor kendisine hüküm geçirmeye kalkışmadığı için? Yoksa gizli umudu mu yenilendi, yeşerdi? Haklı mı bu kadın? Her evin kendi özelliği var. Gülhayat Hanım bu kalabalık evde kendi çocuklarına dadılık yapan bir kadın. Yani bir tür hizmetçi. Bu evde kalmasının tek nedeni çocuklarını babadan uzak tutmamak içindir. Yahut da anayı çocuklarından ayırmamak için. İslam hukuku kesin. İnsan öyle kesin kararlar veremiyor, acıyor. Gülhayat Hanım bu evde hizmetçidir. O anda kendi eliyle yaptığı sıcak lohusa şerbetini getiren Gülhayat Hanım'ını görüyor. Karma karışık yüzü, bir ilahi adalet gibi, bir şeytan gibi ve bir haksızlık gibi. Göz göze geldiler. Gülhayat Hanım başında krep döşün örtüsü, altında kara saç bağı, İri kara gözleri, upuzun görünen boyu ve kin dolu bakışlarıyla gümüş tepsiye dizdiği lal şerbetle dolu billur bardaklarla öylece durdu kapıda. Durdu, durdu. Ezel ve ebed birleşti, sonra döndü ve çıktı. Ey benim yıldızı yere yakın tabiatım! Kapıyı ardından yavaşça çekti. Kendi kulaklarına bile erişip erişmediği belirsiz bir küçük çıtırtı bıraktı. Karanlık sokağın çakır çukur taşlarının üstünde bir an durup soluk aldı. Bu haneden geldi geçti oldun Gülhayat dedi. Zaten kim bilir hangi zamanda dünyadan da geldi geçti olacaksın. Bütün canlıların sonları belli. Sizin de Nevnihal Hanım. İki yanda yükselen evler sokağı gündüz bile loşlaştırıyor. Şimdi ise karanlıklaştırıyor iyice. Artık gidişin zamanıdır diye yekindiğinde göğün karanlığı değişmemişti. İçinin orta yerinde bir ses, zamanıdır dedi. O sese hep inanıyor. Öylece doğrulup ayağını ince kilime indirdi. Sonra sederin üstündeki çarşafını, yorganını, yastığını kaldırdı. Yorganın yüzünü sökerken yanı başında uyuyan kızının saçlarını öptü. Sümbül saçlım. Halep çıbanı kaşının bittiği yerde çıktı. Yüzüne güzelliğine halel gelmedi. Bahtın güzel olsun. Anana benzeme kızım. Ey benim yıldızı yere yakın tabiatım. Nevnihal Hanım'ı düşündü. Yıllarca varlığından korktuğu kadını. Evin cümle kapısından girdiğinde düşman değilmiş gibi koşup eline sarılması. Hoş gelmişsiniz hanım. Evinize sefalar getirmişsiniz. Emir Bey'in yüzüne alttan alttan baktı. Çok yıllar aşırtmış yorgan altlarını hatırlamadı. Uzak bir adam. Uzun, zayıf, yorgun. Hatta kederli mi dese. İşler iyi gitmiyor mu? Aman sen de Gülhayat. Başkasının kocası o. Yüreğin kıskançlıktan çatlayacak. Batu'yu Tarsus'a götürmeye geldiğinde yılan gibi görmüştün. İnce, kızıl, sivri dilli. Karşısına çıkmaktan kaçtın. O da seni sormadı. Sana danışmadı. Oğlanı alıp götürüyorum. Sen anısın. Fikrin nedir diye sormadı. Fikrin mi olur zaten senin? Gitti. Dönmeyecekti. Yüreği üç çocuğundan vazgeçemeyeceğini bağırdığı zaman dönüşün çıkmaz olduğunu bilmesi gerekirdi. Yine de onu bağışlamayacak tek bir tanrı bile yok. Gülhayat durdu. Duvarın koyu kara görünen dibine kadar çekildi. yumuşak başlı. Bunu herkes bilir. Ama bilinmez hangi durumda ve hangi zamanda kimse onu yapmak istediği şeyden vazgeçiremez. İnadı bir kuş kanadı sanki. Kıpraşmadıkça var olduğuna inanılmayan. Dahası ilk geldiği günden başlayarak Emir Bey'e bunca toprağı, malı, mülkü hak etmemiş biri diye baktı. Sanki bu topraklar kendi hakkıymış gibi. Yeri hiçbir zaman Emir Bey'in yeri gibi olmadı bu evde. Nihayet Emir Bey'in hayatını değiştiren Mahmut Ağa'nın baldızının kızıydı. Her şeyin kendine kalması için bir neden yok. Mahmut Ağa için parmağını oynatmadı. Bir gün çamaşırını yıkamadı, huzuruna bir köpüklü kahve götürmedi. Dövsüz adam, eşeğini önüne getiren gözleri mahzun, bacısı kim bilir hangi yüreği yumuşak kadının evinde bakılan çocuğa vuruldu sanki. "Bu benim evladım olsun," dedi. O zamanlar Gül Hayat daha doğmamıştı. İki çocuğun evlat edinilmesinin üstünden yıllar geçtikten sonra Gül Hayat'ın halaları bile dövsüz Mahmut Ağa ile teyzesi Gülüş Hanım'ı hor görüyorlardı. Babası, ardından da anası Gül Hayat'ı yoksul halalarının üstüne atıp Mısır'a gitmişler. Çok çocukları olmuş sonradan. Gül Hayat'ı unutmuşlar. Babası biriktirdiği bütün parayı Osmanlı Donanma Cemiyeti'ne göndermiş. Göndersin. Bu devlete feda olsun. Ama kızım var, terk ettik. Anası da ben de yoksul bacılarımın gücü yoktur. Şu bir mecidiye de benden kızıma miras olsun dememiş. Emir Bey Gül Hayat'tan aşağı değil. At getirdi Mahmut Ağa yolculuğa çıktığında. Önünde el bağladı, uğurladı. Daha 7-8 yaşındaydı. Gül Hayat'ın babasından kat kat haklıydı. Yanındaki küçücük bacısını korumayı kendi görevi sayıyordu. Babası o uzak diyarlarda hiç borç duymadı. Halalarının anlattığına göre Gül Hayat doğduğunda kız doğurdu diye herkesin içinde karısını tokatlamış ve 9 gün eve gelmemiş bir adam. Teyzesi Emir'i ilk gördüğü günü heyecanla anlatırdı. Gözleri yeşil ışıklar çakardı ama göl rengiydi aslında. Mahzun bir çocuktu. Sen daha doğmamıştın Gül Hayat. Onlar yaşamak için savaş veriyorlardı. Tek silahları kendilerini sevdirmekti. Emir oğlum bunu başarmıştır. Mahmut Ağa Batum'dan gelirken yanında boylu poslu bir kadınla bir çocuk getirmiştir. Hanım diye haberini aldığında derin acılara düştüğünü anlatırdı. Mahmut Ağa'nın yıllardır işi vardı oralarda. Yataklara düşmüştü. Kocasının sözleri bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmıştı. O karıyı yolda buldum. Kafkasya'dan kaçırdılar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı arardılar. Kadın ölür idi. Oğlanın bir elinin tırnakları sökülmüş idi. Niye bunların başlarına geldiğini anlamamış bir sahabiydi. Yürek dayanmaz idi Gülüş Hatun. Kadın hizmetine yarar dedim, aldım getirdim. Emir Bey evin efendisi. Bugünkü haline bakmak doğru değil. Eskiden kendini beğenmiştik, öfke ve kibir doluydu. Herkes çürürdü, herkes değişirdi. Gül Hayat ise onuru kırılmış bir eski hanım. Oğlunun biri elinden alınmış, ötekinin gözünde zaten yitmiş. Mahmut çoktan delikanlılığa soyundu. Gizli gizli içki içiyor. Hocalarına karşı geliyor, her sözü ters yanından alıyor, bağırıyor. Sümbül saçlı kızı büyüdü. Eğer köyde olsaydı, eğer damarına soğuk Kafkas kanı girmeseydi, şimdiye gelinlik kız sayılırdı. Burası onun yeri değil, gitmeli. Nereye olursa olsun. Gözlerindeki yanma sokağın serinliğine çıkar çıkmaz geçti. Bu saate kadar uyku uyumadı. Kah gözünden yaş döktü, kah susup yüreğinin sesini dinledi. Kirpiği kirpiğine dokunmadı. Ne olacak? İnsan sevdadan da uykusuz kalır, gamdan da. Sevda çoktan geçti ondan. Bir sıcak odada bir büyük yorganın altında geçti, pek de bir şey anlamadan. Şimdi yalnız, cahil bir kadın. Kimsesiz ve haksız. Gözünden süzülen yaşı sil Gül Hayat. Başkaca yapacağın iş yok. Neden Gül Hayat'tan korktu Nevnihal Hanım? Onların İstanbul'unda böyle şeyler hiç mi olmaz? Bir kadın densizlik etmez mi orada? Bırakmaz mı evini? Sonra dönüp gelmez mi? Yıkıp viran edebileceğini sandığı yerde üç çocuğunun kaldığını düşünerek ve onlarsız yaşamanın yaşamak olmadığını anlayarak. Orada gözden çıkarılmış bir koca da karısını gözden çıkarmış olamaz mı? Yani Emir Bey'in fırsat kolladığını düşünse yanlış mı olur? Yanlışı yapan Gülhayat. Dövüştü, isyana kalkıştı. Tedbirsizlik etti, inat kanında var. Ne zaman başını çıkaracağı belli olmayan bir yılan o. Doğrulduğunda yüreğine, aklına hakim oluyor. Kocasının kendisinden soğuduğunun farkındaydı. Geceleri Helal Hanım'ın yardımcısı Alma Kız'la buluşuyordu Emir Bey. Gülhayat'ın uyuduğunu sanıyordu. Alma Kız'a kapı ardında üst kat mutfağında yanaşıyordu. Bunu evdeki herkes biliyordu, Gülhayat da. Gülhayat gebeliğiyle başlayan bulantılara, kusmalara, kusmuklu çenesinden boynuna, oradan döşüne yayılan pis kokulara alışmış olsa da Emir Bey saçını okşamaya kalkışınca yeniden örtüler yükseliyor içinden. Bunu nasıl önlesin? Başını öte yana çevirmekle, duvarı kazımakla, ağzından taşmak için yükselen ekşili acılı yemek parçalarını yeniden yutmaya çalışmakta kurtulabilir mi? Bulantı öylesine dayanılmaz bir rahatsızlık verirken insan çekil git yüreğimi kaldırıyorsun diyemez mi? Bu haksızlıksa bu kadar acıyı yalnızca kadının yüklenmesi haksızlık değil mi? Bulantıları geçti Gülhayat'ın. Ama erkeğini istemezliği sürüyordu. O zaman sanki bir ağaymış gibi, sahici soydan soptan bir ağaymış gibi, evdeki hizmetkara göz dikmeye kocanın hakkı olmak gerekir mi? Ne sevgi ne zaman olmaksızın, hayvanca bir istek için gecenin karanlığına saklanmak doğru mu? Emir Bey için doğru. Onun çocuğunu sümbül saçlı Hüsra'yı karnında taşırken, Gülhayat acılar çekerken, Nevnihal Hanım'ın kocası keyfinde. Eline geçirdiği her dişiyi düzen bir hayvan olarak. Nevnihal Hanım'ın dayanamayacağı bir şeye Gülhayat niçin dayansın? Yine de sesini çıkarmadı. Sustu. Çocuğunu doğurdu. Kıza aynen Nevnihal Hanım'ın kızına yaptığı gibi at koydu Emir Bey. Altınlar maşallahlar taktı. Ama Gülhayat'ın boyuna kremse taktıktan sonra odadan çıktı ve Alma Kız'a gitti. Daha sonra yine. Yalnızca erkeğin hakkı mıdır karısı başkasıyla kalırsa onun kirlendiğini düşünmek? Gülhayat niye düşünmesin? Niye kabullenmek zorunda olsun? Artık yorganların altında olan biten içine tiksinti dolduruyor. Üstelik Helal Hanım'ın bitmeyen işkencesi dayanacak güç bırakmadı. Öylece kaçtı. Sanıyordu ki Emir Bey'in gözünde bir yeri vardır. Sorar. Feda etmez bunca yıllık karısını. Gideceği yer belli. Halaları var. Gelir. Adam haber gönderir. Yıkmaz Gülhayat'ı kolayca. Ama bilmediği bir şey vardı. Osmanlı yıkılmıştı. Her yer gavur elinde kalmıştı. Bu gavurlar çeşitli milletlerdendi. Bütün hikaye de o kadar. Dışarıda geçen bir gece kırkı çıkmamış bir bebeği bile terk edip gitmiş bir kadın. Döndürdün beni kader. Gidersen 3'ten 9'a boşsun diyen adamın kapısına döndürdün. 3 çocuk vardı ortada. Bitmiş savaşın mahşeri vardı. Geldiyse kocasına gelmedi. Emir Bey yemin etti diye hülle yapmak gerekir. Dediklerinde bunu yalnız o değil, Gülhayat da kabullenmedi. İstemiyordu. Yüreği soğumuştu. Gülhayat'ın rahatsızlığına katlanamamış, başkalarına gitmişti. Gidiyordu. O kadar hakkı olamaz. Gülhayat'ın bir başka erkek için evini terk etmediğini bilirken küsmüştü. Talakı selasiye onun hakkı vardı. Küsmeye Gülhayat'ın yok. Niye? Aklını mı almıştı Tanrı yoksa hakkını mı Muhammed? Hülleyi istemedi. Yüreği soğuktu, farkındaydı. Onlar ko yürütsünler istediklerini. Ko erkeklere kursunlar. Şu dünyayı, o dünyayı. Nevnihal Hanım kocasıyla eve döndüğünde bir babayı getirdi. Ona minneti bu yüzden. Gözünde sıcak gün, göz bebeğinde yüreği seçiliyordu. Hüsra babasını görmemişti doğru dürüst. Nevnihal'den korktuğu doğru. Ama yanlarına varıp da hoş gelmişsiniz hanım derken solgun yüzünün içinde o günü, o yüreği gördüğünü sandı. Sanmadı, gördü. O yüzden Hazreti Eyüp makamını ziyarete gitti. Tek onun da çocuğu olsun ve Gülhayat'ı anlasın. Nevnihal Hanım İtalyan iskarpinleriyle yürürken Gülhayat'ın ayağında terlik vardı. O önden giderken kendisi yarım adım ardında. Bunları görüyordu o günlerde ama sonradan unuttu, korktu. Kocasından dolayı Gül hayattan korkması yanlış, hatta gülünç. Koca Nevnihal'in. Hiç istemedi ki onu Gül hayat. Kıskançlığının nedeni yoktur. 4 yıl hizmet sundu ona. Dirhem eksiltmedi evindeki ağırlığından. Tersine Batman'la saygı gösterdi. Yüreğini dolduran minneti, çocuklarından ayırmamakla gösterdiği büyüklüğe duyduğu minneti, hizmetini görüp, sevdiği yemekleri öğrenip pişirerek gösterdi. Üstü başı mutfak kokmasın, yüreği soğan yanığından bulanmasın diye kapılardan dışarı itti antlar vererek. Nasıl diyebildi o sözü, yüreği sızlamadan, aralarında yıllarla oluşmuş yakınlığı unutup. Emir Bey karısının yanına geldiğinde herkes ne yapacağını görmek için gözlerini üstüne diktiğinde Gül Hayat sırtını dönüp mangalı karıştırmış, kimseye eski ve yeni kadınların hasetlerine yenildiklerini anlatma olanağı vermemişti. Çünkü haset yoktu içinde. Hepsi yarım gün önceki hikaye. O yüzden yüreğinin yangını hala harlı. Öd ağacı gibi yanar vücudum, tütünüm göklere seher yelidir. Ah Yunus, sen benim derdimi bildin hep. Başkalarının derdini de. Onlar seni bilmediler. Bilmedilerse kişi kendini sana yakın duymaya görsün. Kapıda kala kaldı. Bir yasak suret gibi dondu. Küçülmek, en azından görülmemek istedi. Duymazdan gelebileceğini sandı önce. Ama söz yinelendi. Adım atamadı. Tepsiyi hemen oracağa bırakmak ve bağırmak geçti içinden. Neyi değiştirir bağırmak? Ben hizmetçi değilim. Hizmetim isteğimdendir demek doğru mu olur? Doğru değil. Gül Hayat, sen kocandan kaçtığında, çaresizliğini görüp döndüğünde yolun çıkmaz olduğunu hesaplamalıydın. Yolun sonu geldi işte. İnsan gençken kaderi yeneceğini sanır. Sonra anlar. Kader senin hükmüne uymaya mecburum. Karşı duramam. Zaten gün gelir yüreğini sunduğun insan o sanki zemzem içinde bir gül değil, kupa içinde kanmış gibi tiksinir senden. Duyduklarını duymamış gibi yapmak ve konuklara gümüş tepsi içinde şerbet sunmak mümkün değildi. Yüzlerine gülmek, en azından gülüyormuş gibi yapmak. Dönmek, danteller, atlaslar içindeki Nevnihal Hanım'a iyi misiniz, isteğiniz var mı diye sormak. Hizmetçiliği kabullenmek bu. Kabullendim çocuklarım için. Başkası için değil. Emir Bey'in kadınına yanaşmam, yüreğimin ona ağışından. Yok, yararı yok. Söylenmiş ve geri alınmamış olanı, duyduğunu hepsi gördü. Yine de kalırsa yeni günler hangi onursuzlukları taşır yanında bilinmez. Giderek elindeki çocuklarını da alacaklar. Birini aldılar zaten. Yarı güvenilir, yarı güvenilmez, yarı hizmetçi, yarı eski hanım, yarı acınacak, yarı akıl danışılan biri. Ne olduğu belirsiz yani. Bugün öyle bile değil. Altı üstü değil mi? Can bedenden uçacak, menziline göçecek.